Ayrım 8. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 62. Jena'da küçük bir kız çocuğuyken birlikte oynadıkları ve kırmasın diye oyuncaklarını kendisinden saklayan sanatçı Thomas Lang'le arkadaş olduğu için gurur duyuyordu. Kendisinden bir yaş büyük olan Thomas'la Stuttgart'ta yeniden karşılaşmıştı. Lenk de Hesse'nin Goldmund'u gibi gözü pek ve firariydi. Sanat akademisine girmiş fakat kısa süre sonra okulu bırakmıştı. Okul ve hocalar olmadan bir taş ustasının yanında heykeltıraş sanatını öğrenmek istiyordu. Daha 18 yaşındayken ilk heykellerini yapmış olan Lenk, daha sonra 60'lı yıllarda uluslararası üne kavuştu. Katmanlama dediği bir yöntemle yaptığı, yüzeyleri birbirinin üzerinde ve arkasında gibi görünen heykelleriyle kazanmıştı bu ünü. Çocukluk arkadaşı Ulrike ile karşılaştığında henüz kariyerinin başlangıcında olan Thomas Lenk, Weilburg'a gidince Renate Rimek'le de tanışmış, bu serbest ve son derece zeki kadına hayran olmuştu. Oysa Renate Rimek'in Ulrike'nin arkadaşına hayranlık duyduğu söylenemezdi. Çünkü manevi kızının sanatçıyla ilişkisinin rahibin oğlu Werner Link'le ilişkisi gibi platonik olmadığı gözünden kaçmamıştı. Renate Rimek kendisine hiç özen göstermemesine rağmen erkeklerin çekici ve alımlı bulduğu neredeyse büyümüş kızına dikkatli davranmak zorundaydı. O yaşlardayken Rimek kendi ilgi alanlarına yönelmiş ve erkeklerle hiç ilgilenmemişti. Meinhof ailesinin çocuklarını yanına aldığında henüz 28 yaşındaydı ama artık hiçbir zaman kendi ailesini kurmayacağını biliyordu. Bu kararı almak zor olmamıştı çünkü mesleği, yaptığı yolculuklar, kısaca söylendiğinde kendi kendine yetmesi onun için her zaman her şeyden önemli olmuştu. O nedenle Ulrike'den de herhangi bir aşk hikayesi nedeniyle geleceğini heba etmemesini bekliyordu. Ona hamile kalmasının dünyanın sonu olmadığını, bunun göze alınabileceğini anlattı. Fakat bu nedenden dolayı asla evlenmemeliydi. Gerektiğinde bir erkek olmadan da bebek büyütmek mümkündü. Renate Rimek böyle düşünüyordu. Fakat işi mümkünse buraya kadar vardırmamalıydı. Zaten Ulrike'nin önünde lise bitirme sınavları vardı. Öğrencilere burs veren protestan bir kurumdan, ayrıca Alman Halk Öğrenim Vakfı'ndan burs almak niyetinde olduğu için notlarının iyi olması şarttı. Oysa okul değiştirdiği için özellikle Latince ve matematikte eksikleri vardı. Bu derslerde sınıfın epeyce gerisindeydi. O nedenle bitirme sınavları için herkesten daha çok çalışmak zorundaydı. Renate Rimek bu arkadaşlığın Ulrike'nin derslerini etkileyeceğinden kaygı duyuyordu. Ulrike ve Thomas Lenk, Lenk'in yaşadığı Niedermendig'e bir gezi yapmayı planlayınca Renate Rimek derhal müdahale etmiş, Ulrike'ye bu yolculuğu yasaklamıştı. Daha sonra Klaus Rainer Röhl kitaplarında bu olayı anlatırken Renate Rimek'in Ulrike'ye ya o ya ben biçiminde sert tavır koyduğunu yazar. Thomas Lenk'in hatırladıkları ise bu kadar dramatik değil. Fakat kesin olan Renate Rimek'in Ulrike üzerindeki etkisinin onun genç sanatçıya duyduğu uygunsuz aşktan daha güçlü olmasıdır. Böylece Thomas Lenk geri çekilir. Artık Ulrike'nin yeniden okula yoğunlaşmaktan başka çaresi yoktur. Böylelikle Goldmund tarzı bir yaşam rüyası boşa çıkmıştır. Fakat yaşadıklarının Ulrike'nin içinde düş kırıklığı ve incinmişlik hissi bırakmadığı söylenemez. Filippinum Lisesi'nde lise bitirme sınavları 24-28 Ocak 1955 tarihinde yapılır. Latince ve matematik sınavları korktuğu gibi pek iyi geçmemiştir. Latince öğretmeni, Mart başlarında yapılan sözlü sınava girmek için sınav salonunun kapısında korkulu gözlerle bekleyen Ulrike'yi anlatırken, ürkek kara bir kuş gibi benzetmesini yapmaktadır. Fakat sözlü sınav daha iyi geçmiş, yazılı sınav notlarını matematikten 3, Latince'den 4 alarak düzeltebilmişti. Oysa din, Almanca, tarih ve İngilizce notları 1'di. Almanca sınavında politik bir konu değil, şiir yorumlamayı seçmişti. 19 Mart'ta lisenin konferans salonunda bitirme töreni yapıldı. 21 genç kız ve delikanlı siyah giysiler içinde gelmişlerdi. Müdür Dr. Heinrich Schwing, Öğrencilere diplomalarını verdikten sonra sınıf öğretmeni, sınıf sözcüsü ve okul sözcüsü birer konuşma yapmış. Okul korosu ve orkestrası Haydn'ın Yaratılış Oratoryosunu çalmıştı. Mezuniyet töreninden sonra 1955 mezunları dört bir yana dağıldılar. Marburg Üniversitesi'nde okumak isteyen Ulrike Meinhof ve Werner Link, Link'in motosikletiyle kendilerine oda bulmak için Marburg'a gittiler. Link, germanistik ve siyasal bilimler, Ulrike ise psikoloji ve pedagoji okumak niyetindeydi. Ulrike, kendi el yazısıyla kaleme aldığı özgeçmişinde manevi annesini örnek alarak ve gerek Liebfrauen okulunda gerekse Waldorf'ta edindiği tecrübeler nedeniyle böyle bir karar aldığını ifade eder. İnsan eğitmenin derinde yatan sorunlarına nüfuz etmek istediğini belirtir bu özgeçmişinde. Weilburg Lisesi'nin değerlendirmesinde ise Ulrike hakkında şöyle denmektedir: akli melekeleri umut vaat etmektedir. Marburg'da şehrin dışında bir evde iki öğrenci odası bulmuşlardı. İkisi de bir protestan kuruluştan burs alacak olmalarına rağmen kira için ödeyebilecekleri para çok kısıtlıydı. Bir süre sonra Werner Link, burs karşılığında kiliseye karşı doğacak yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle burs almaktan vazgeçmişti. Weilburg'dan ayrıldıktan sonra Renate Rimek de Wuppertal'da bir yüksekokulun teklifini kabul edip buradan taşınınca Ulrike'nin bu küçük Hessen kasabasıyla pek bir bağı kalmamıştı. Weilburg Lisesi'nin eski öğrencilerinin kurduğu Vilina Burjia adlı derneğe üye olan Ulrike Meinhof, yaz aylarında derneğe bir kartpostal göndererek yeni adresini bildirdi: Westfalenweg 4, Wuppertal, Elberfeld. Bu Renate Rimek'in yeni eviydi. 3 yıl sonra nişanlandığını haber vermek için Vilina Burjia'ya bir kartpostal daha göndermişti. Geçen süre içinde bazı gelişmeler olmuş ve Ulrike ne yapacağını bilmeyen bir sanat meraklısından politik aktiviste dönüşme yolunda ilerlemeye başlamıştı. 5. Aşk, atom ve politika. İnsanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Tanrı'nın ve insanların önünde bir kez daha suçlu olduğumuzu itiraf etmek istemiyoruz. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten 10 yıl sonra Marburg'daki Philipp Üniversitesi'nde öğrenci kapasitesi yine 5000'e ulaşmıştı. Çoğunluğu memur çocukları olan, sadece küçük bir bölümü işçi ailelerinden gelen öğrencilerin yarısı okul masraflarını karşılayabilmek için iş aramak zorundaydı. Yani hem okuyup hem çalışmaları gerekiyordu. Ulrike Meinhof gibi burs alabilmek ise büyük bir ayrıcalıktı. Almanların çoğu gibi öğrenciler de politika ile ilgili hiçbir şey duymak istemiyorlardı. Pis iş olarak görülen politikadan herkes uzak duruyor, bilim dallarına yöneliyorlardı. Düşünce dünyasında muhafazakar bir hava egemendi. Mesleki kariyer için 1949'dan beri serbest bırakılan öğrenci birliklerinden birine üye olmak hala en iyi yol görünüyordu. Eski büyük partilerin gençleri, özellikle Hristiyan Demokrat Öğrenci Birliği (RCD) ve Almanya Sosyalist Öğrenci Birliği (SDS) üniversitelerde yavaş yavaş etkili olmaya başlamıştı. Ülkede alevlenen silahlanma ve yeniden birleşme tartışmaları, Marburg'daki öğrencilerin kısa süreli de olsa politik ataletten kurtulmalarına neden oldu. Marksizm ve Varşova Paktı ideolojisinin anlatıldığı konferanslarda salonlar dolup taşıyordu. Fakat NATO üyeliği ve Batı Almanya'nın ordu kurması kesinleştikten sonra bu sorunlara ilgi gevşedi ve öğrenciler, örneğin üniversite kantinindeki hijyen koşullarını protesto etmek gibi kendilerini daha çok ilgilendiren sorunlara yöneldiler. Gerçekten de Right gazetedeki üniversite kantininin durumu çok kötüydü. Tahta kaplamalı salonun kapasitesi sadece 300 kişilik olduğu için her zaman tıkış tıkıştı. Bu arada Ulrike ilk tuttuğu evden taşınmış, Right gazetenin yakınlarında Steinweg 4'te bir çatı katında küçük bir oda bulmuştu. Karnını doyurmak için sık sık kantine gidiyor, yemekten önce ellerini kavuşturarak yemek duası etmekten de çekinmiyordu. Werner Link'le arkadaşlığı hala sürüyordu. Fakat sadece Ulrike'nin yeni bir eve taşınması nedeniyle değil, Link, Ulrike'nin ana dal olarak neden siyasal bilimleri değil de psikoloji ve pedagojiyi seçmiş olduğunu anlayamadığı için birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Fakat iki arkadaşın yolu Marburg'da yeniden kesişti. Çünkü inançlı bir komünist olarak Naziler tarafından hapsedilen, daha sonra da bir ceza bölüğüyle Yunanistan'a gönderilen solcu Profesör Wolfgang Abendroth tarafından yönetilen Politik Bilimler Enstitüsü ile Pedagoji Enstitüsü Gutenberger Strasse'de aynı binadaydı. Daha sonra 68'in önemli teorisyenlerinden biri olan Profesör Abendroth bu özellikleri nedeniyle Marburg'da tartışmalıydı. Gutenberg Strasse 18'deki binanın birinci katında politik düşünürler ve Nazi imparatorluğunda direniş üzerine konuşulurken zemin kattaki pedagoji enstitüsünde insanların nasıl eğitilebilecekleri, hatta eğitilip eğitilemeyecekleri gibi ilkesel sorunlar gündemdeydi. Ulrike Meinhof, Russo ya da Pestalozzi gibi düşünürlerle ilgileniyor, Hristiyan eğitimi ya da moral eğitimin problemleri gibi konularda seminerler veriyordu. 1934'te Nazilerin baskısından İngiltere'ye kaçarak Oxford'da ders veren Elizabeth Bloch'man, emekli olmasına rağmen Pedagoji Enstitüsü'nde kürsü başkanıydı. Marburg Üniversitesi'ndeki ikinci kadın profesör olan Bloch'man'ın Renate Rimek'le ilişkileri son derece iyiydi. Rimek'in manevi kızı Ulrike'yi hemen kanatlarının altına almış, Almanya Öğrenim Vakfı'na bir tavsiye yazısı yazarak Ulrike'nin burs almasını sağlamıştı. Artık Ulrike'nin cebine ayda 50 mark daha fazla giriyordu. Yeni burs nedeniyle kilise yardımı kesilmişti. Fakat Ulrike Meinhof kilise çevreleriyle temas kurma çabalarını sürdürdü. Ulrike Meinhof daha Oldenburg'dayken 20'li yıllarda başka teologlarla birlikte Bernheuer çevresini kuran Piskopos Steyli'nin cemaatiyle tanışmıştı. Neumark yakınlarında Bernheuer'de düzenli olarak buluştukları bir çiftlikten dolayı bu adla alınan çevrenin amacı kiliseyi gençlik için yeniden bir çekim merkezi haline getirmek, Liturya'nın yeni biçimleri üzerine düşünmek ve Katolik Kilisesi'yle tartışmaya çalışmaktı. Ulrike Meinhof'un Marburg'da okuduğu yıllarda bu çevrenin kurucularından olan Karl Bernhard Ritter de üniversite kilisesinde papazdı. Ritter'in düzenlediği konferanslara katılan Ulrike, Lothar Waleck adlı öğrenciyle büyük ihtimalle bu etkinliklerinden birinde tanıştı. Katolik olan Waleck, atom fiziği ağırlıklı olmak üzere fizik okuyordu. Bazen kaba saba bir izlenim bırakan bu koyu renk kıvırcık saçlı, boylu poslu genç adama aşık olmuştu Ulrike. Ya kendi odasında ya da Ulrike'nin odasında güzel yemekler yapıp yanına bir şişede şarap açmayı seven, kendi halinde bu sessiz adam, atom fiziği alanında sadece çok az uzman tarafından değerlendirilebilecek bir doktora tezi hazırlıyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 70.